Ayrım 47 Muson Yağmurları Wilbur Smith sayfa 546. Dorian Courtney ayağa kalktı. Az önce yere diz çökmüş durumda atalarının tanrısına dua ediyordu. Yarın kıyısına yürüdü, sonra dikkatini çeken bir çakılı almak için eğildi. Onu dilinin ucuyla ıslattı, sonra güneş ışığına tuttu. Yumuşak mavi katmanlarla yol yol olmuş, pırlanta şeffaflığında kristallerle bezeli bir akik taşıydı. Çok güzeldi. Delikanlı uzanıp taşı parmaklarının arasından salıverdi. Sonra yarın 150 metre aşağılarına düşüşünü seyretti. Taş gitgide ufalarak denizin yüzeyine çarpmadan gözden kayboldu. Yüzeyden ne su fışkırttı ne de herhangi bir dalgacık yaptı. Bu kadar güzel bir cismin varlığına işaret edecek hiçbir şey kalmamıştı. Dorian da 7 yılın içinde ilk kez hayatından aynı şekilde kaybolan küçük Yasmini'yi düşündü. Rüzgar sertti ve entarisini arkasında uçuruyordu ama ayakları yere sağlam basıyordu. Ayaklarının dibinde açılan boşluktan korkmuyordu. Denizin iyice yukarılarına sivrilen sağındaki çıplak kırmızı kaya dar bir vadi tarafından kesilmişti. Derinlerinde palmiye korulukları, damları ve beyaz kubbeleriyle kıyıya yapışmış gibi duran Şihir köyü yer alıyordu. Dorian'ın adamları vadinin daha yukarılarında alçak akasya ve palmiye ağaçlarının arasında kamp kurmuşlardı. Kamp ateşlerinin mavi dumanı döne döne yükseliyor, yarların doruğundaki rüzgar anaforlarına kapılarak çölün dağları ve kum tepelerine doğru uzaklaşıyordu. Dorian elini gözlerine siper ederek denize baktı. Gemiler şimdi daha yakındaydı. Yüksek pupalı ve hasır yelkenli dört görkemli dov, Prens El Malik'in donanmasıydı. O sabah şafak vaktinden beri görünürlerdeydiler. Ama rüzgar onlara ters estiğinden tekrar tekrar yön değiştirmek zorunda kalmışlardı. Dorian gözlerini kısarak tekrar baktı ve ne kadar bir hızla ilerlediklerini tahmine çalıştı. Bu durumda körfeze girip kumsalın açıklarında demir atmalarına daha saatler vardı. Delikanlı huzursuz ve sabırsızdı. Manevi babası prensi görmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki. Yarın kıyısını arkasını dönerek eski mezara giden patikayı izlemeye başladı. Kubbesi uzun yıllar boyu güneş yüzünden solmuş olan türbe bu kayalık burnun doruğundaydı. El Allama'yla Sa'ar'ın şeyhleri hala namazdaydı. Türbenin gölgesine yayılmış seccadeleri güneşin kavurduğu ülkenin yüzlerce kilometre kuzeyinde yer alan kutsal kent yönüne çevrilmişti. Onlar hala ibadetteyken gelmek istemeyen Dorian adımlarını yavaşlattı. Sa'arlar onun İslam dininden olmadığını bilmiyorlardı. Prensin direktifi üzerine aralarında yaşadığı süre boyunca bunu onlardan gizlemişti. Gerçeği, yani delikanlının bir kafir olduğunu sezerlerse onu asla aralarına kabul etmeyeceklerini biliyordu. İnananların arasında ibadet etmesini önleyen bir kefaret ödeme süreci yaşadığına, onun yalnız başına dua ettiğine inanıyorlardı. Namaz zamanlarında delikanlı mutlaka aralarından sıyrılıp çölde uzaklaşıyordu. Yalnız kalınca ıssız yerlerde yere diz çökerek atalarının tanrısına dua ediyor ama zaman geçtikçe kelimeleri zor toparlıyor, ibadeti mekanikleşiyordu. Kendi tanrısı tarafından terk edilmiş olma hissi onu yavaş yavaş pençesine alıyordu. Çocukluğunun inancımı yitiriyor, bu yüzden de kendini şaşkın ve terk edilmiş hissediyordu. Tepenin doruğunda durup caminin gölgesinde yere diz çöken ve secde eden adamları seyrediyordu. Değişmez inançlarına imrendiği çok olmuştu. Müslümanlar ibadetlerini bitirip dağılmaya başlayana kadar uzakta bekledi. Çoğu atlarına binip aşağıdaki köye inmeye koyuldu. Sonunda türbenin yanında sadece iki kişi kaldı. Emir eri Batula iki devenin yanındaydı ve hayvanların düşürdükleri gölgelerin serinliğinde sonsuz bir sabırla bekliyordu. Tunç'tan savaş kalkanı Dorian'ın bindiği devenin eğerine bağlıydı. Deri kılıfın içinde de uzun namlulu tüfeği ve ucu güneşte ışıldayan mızrağı göze çarpıyor, yeşil flama rüzgarda dalgalanıyordu. Bunlar çöl savaşçısının alışılagelmiş donanımıydı. Rüzgardan korunmuş kırmızı bir kaya çıkıntısının üstünde oturan El Allama da onu bekliyordu. Dorian onun bulunduğu yana dönüp patikadan aşağı indi. Molla'nın sakalında ilk kır yol belirmeye başlamıştı ama derisi hala kırışıksızdı. Ayrıca aralıksız at sürmek ve kıt tayında geçen aylara rağmen hiç de zayıflamış görünmüyordu. El Salil'in, yani çekilmiş kılıcın kendisine doğru gelişini seyrederken başını yana eğmişti. El Salil şimdi uzun boyluydu. Çöl hayatının şekillendirip sertleştirdiği vücudu bol entarisin içinde diri ve güçlüydü. yarışan bir deve gibi salınarak yürüyordu. Omuzlarını ve örtülü başını tutuşunda da gözden kaçmayan bir otorite vardı. El Allah'ıma adı çok iyi seçilmiş diye kendi kendine mırıldandı. Dorian yanına gelince davet anlamına gelen bir işaret yaptı ve delikanlı da kayanın üstünde yanına ilişti. Bacaklarını altında kıvıran delikanlı sağırlardan biri gibi zarif ve rahat oturmuştu. Gümüş ve deri kınının içindeki kıvrık kılıç dizlerinin üstündeydi. Dorian'ın yalnız gözleri gözüküyordu. Yüzünün kalan kısmı, burnu, ağzı ve çenesi gevşekçe sarılmış kefiyesinin ucu tarafından örtülmüştü. Keskin ve parlak olan yeşil gözleri çöl kumu ve kızgın güneşe rağmen kanlanmamıştı. Yüzünü örten bezi yavaşça açarak Molla'ya gülümsedi. ''Sizi aramızda görmek ne güzel. Sizi özlemiştim kutsal Molla. Bir şeyleri tartışacak kimsem olmayınca hayatım iyice sıkıcı hale gelmişti.'' El Allah'ıma sıkıcı ha diye belli belirsiz gülümsedi. Şeyhlerden senin hakkında duyduklarım çok farklı ama. Mızrağınla 16 düşmanın hakkından gelmişsin. Dorian parmaklarının arasında kıvrılan ve kuru çöl havasında çatırdayan bakır renkli sakalını okşadı. Osmanlıların öldürülmeleri kolay derken o da gülümsüyordu. İlk kez Dağarar Şeytan Adası'nda karşılaştığım çocuk kadar sevimli hala diye düşündü El Allah'ıma. Dorian'ın yüzünü inceledi. Delikanlıya bir bilim adamı havası veren alnının yarattığı etki, savaşçı bir lidere özgü sert ağız ve çene çizgisi sayesinde hafifliyordu. Dorian yaşlı adamın yüzüne bakmak için öne eğilerek, ''Beni niçin buraya getirdiniz kutsal Molla?'' diye sordu. ''Çünkü yaptıklarınızın daima bir nedeni vardır.'' El Allah'ıma yanıt verecek yerde gülümseyerek bir soru sordu. ''Bunun kimin mezarı olduğunu biliyor musun?'' Dorian geçen zamanın soldurduğu kubbeye ve yıkılmakta olan duvarlara baktı. ''Kutsal bir kişinin olmalı.'' dedi. Bazıları kıyıdan iyice içerideki dağınık vahaları bekleyen, bazıları da Güney Arabistan'ın Umman kıyılarındaki kayalık tepelerde bulunan buna benzer pek çok mezar vardı. El Allah'ıma ''Evet.'' diye doğruladı. ''Kutsal bir kişinin mezarıdır.'' Duvardaki yazıtların büyük kısmı kumla yüklü rüzgar tarafından tahrip edildiği için Dorian ''Adı okuyamıyorum.'' dedi. Taşta ayrıca Kur'an'dan ve Dorian'ın bilemediği başka kaynaklardan alıntılar vardı. Belki de bunlar ölünün kendi sözleriydi. El Allah'ıma kalkıp mezarın etrafını döndü. Arada hala anlaşılabilir durumdaki yazıları okuyordu. Dorian da kalkıp onu izledi. El Allah'ıma duvarın yukarısını işaret etti. ''Mezarda yatan evliyadan da bir alıntı var.'' dedi. ''Belki seni ilgilendirir.'' Dorian yazının bir kısmını güçlükle deşifre edebildi. ''Denizden gelen yetim.'' diye yüksek sesle okuyunca El Allah onu cesaretlendirdi. ''Peygamberin diliyle ve tacıyla.'' Dorian durdu. ''Sonraki satırı okuyamıyorum, çok silik.'' El Allah ona yardım etti. ''Işık doldurunca kafirin kalbini, birleştirecek bölünmüş olan çölün kumlarını, adil ve dindar babası gelecek filin sırtında.'' Dorian El Allah'ın yanına döndü. ''Bu nedir? Kur'an'da okuduğumu hatırlamıyorum. Manzum olarak kusursuz ama bir anlamı yok. Peygamberin dili ve tacı ne demek? Bir yetimin nasıl babası olabilir? Niçin bir filin sırtı?'' El Allah'ıma, ''Peygamberin taç gibi kızıl saçları vardı. Dili de kutsal dil olan Arapçaydı.'' diye açıklayarak ayağa kalktı. ''Maskat'taki sarayda fil dişinden yapılma Umma'nın fil tahtı bulunuyor. Kehanetin kalan kısmını çözmeyi sana bırakıyorum.'' El Salil gibi yavaş bir öğrenci bile biraz gayret ederse kutsal Taym Taym'in bilmecesinin çözümünü bulabilir. Dorian Taym Taym diye atıldı. Mezarı demek burası. Delikanlı aşınmış yazıta baka kalmıştı. Çok geçmeden evliyanın adı karanlık bir sisin içinden yavaş yavaş meydana çıktı. Kehanet demek bu diye atıldı. Hayatımı biçimlendiren kelimeler demek bunlar. Delikanlı huşu duyuyor olsa da uzun yıllar önce yazılıp, şimdi neredeyse okunamayacak durumda olan birkaç mistik kelime uğruna pek çok şeyden yoksun kalarak acı çektiği için bu duygusu öfke ve içerlemeyle karışıyordu. Bu sözleri protesto edip yalanlamak istiyordu. Ama El Allah'ıma vadi inen yolun yarısına ulaşmış, onu bu ıssız yerde kaderiyle baş başa bırakmıştı. Dorian orada saatlerce kaldı. Zaman zaman türbenin duvarlarını izliyor, öbür yazıtlarda bilgi kırıntıları arıyordu. Onları yüksek sesle okuyarak kelimelerin anlamından çok seslerini sınıyor, gizledikleri anlamı keşfetmeye çalışıyordu. Bazen çömelerek tek bir kelimeyi veya cümleyi inceliyor, sonra ayağa fırlayıp El Allah'ımın kendisine gösterdiği yazıta dönüyordu. ''Senin sözünü ettiğin yetimin ben olduğuma inanıyorsan yanılıyorsun yaşlı adam.'' Senin dediğin olamaz. Ben Hristiyanım. İslam dinini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Eski evliyaya meydan okudu. Kastettiğin her ne olursa olsun çölün kumlarını hiçbir zaman birleştirmeyeceğim. Efendim? Batula'nın sesi düşüncelerini bölünce Dorian ayağa kalktı. Gemiler! Batula yarın ötesini işaret etti. Körfeze giriyorlar. Batula develeri kaldırıp patikanın başına götürmüştü. Dorian koşup aşağıya doğru yürüyüşe geçmelerinden önce onlara yetişti. Delikanlı koşarken kendi hayvanına seslendi. İbrisam, İpek Rüzgarı! Efendisinin sesini duyan hayvan başını çevirdi. Çift kirpik sırasıyla çevrildi, iri kara gözleriyle ona baktı ve tatlı tatlı omurdandı. Dorian bir tek çevik hareketle yerden 210 santim yüksekteki eyere yerleşti. Uzun binici değneğiyle hayvanın boynuna dokundu ve eyerde ağırlığını öne verdi. En kaliteli necit derisiyle kaplı olan eyer, kırmızı, sarı ve maviye boyanmış püsküller ve şeritlerle süslüydü. Yük fileleri gümüş yıldızlar ve metal örgülerle işliydi. İbrisam efendisinin dokunuşuna yanıt vererek onu bir zamanlar aralıksız 18 saat süreyle taşıdığı şık ve rahat yürüyüşüne geçti. Efendisini Vadi Taub'tan hareketle kayıp kervanların beyaz kemiklerini serpiştirilmiş olduğu korkunç Mutail Ovası'ndan geçirmiş, yolculukları Maşadit Vahası'nın hafif tuzlu sularında son bulmuştu. İbrisam Dorian'ı tıpkı sadık bir köpek gibi seviyordu. Kumulların en korkunç bölümlerinde bütün bir gün süren yolculuktan sonra efendisi yanına uzanmasa bütün bir gece uyumuyordu. Ne kadar aç ve susuz olursa olsun su içmeyi veya karnını doyurmayı bırakarak efendisine sokuluyor, onun tarafından okşanmak istiyor, sesini duymak için çırpınıyordu. Patikadan uçar gibi geçip vadinin tabanına varmadan önce Batula'ya yetiştiler. Bütün kamp hareket halindeydi. Develer böğürüyor, adamlar bağırışıyor, ağaçların arasından kumsala akarken sevinçlerinden havaya ateş ediyorlardı. İbrisam Dorian'ı bu çılgın kafilenin başına ve altın renkli kumların üstünden suyun kıyısına götürdü. Prens El-Malik kıyıya ayak basınca koşup onu karşılayanların ilki Dorian oldu. Yüzü açıktı, diz üstü düşerek prensin entarisinin eteğini öptü. ''Bütün günleriniz zaferle dolsun efendimiz. Gözlerim nice zamandır yüzünüzü görmeye aç.'' Prens onu ayağa kaldırarak yüzüne baktı. ''El Salil, saçlarının rengi olmasa seni tanıyamazdım oğlum.'' Dorian'ı kucaklayıp göğsüne bastırdı. ''Hakkında bana verilen raporların doğru olduğunu görüyorum. Tam bir erkek olmuşsun.'' Prens bundan sonra etrafını çeviren Saar'ın şeyhlerini selamlamaya başladı. Onları da kucakladıktan sonra kafile halinde vadiden yukarı tırmandılar. Çölün savaşçıları prensin ayaklarının dibine palmiye yaprakları sererek ona dualar ettiler. Eteğini öpüp tüfeklerini havaya ateşlediler. Koruluğun gölgesinde kuyunun yanında 100 kişiyi alabilecek büyüklükte bir deri çadır kurulmuştu. Denizden esen rüzgarın girebilmesi için çadırın yanları açıktı. Kumlu zeminin üstüne halılar ve yastıklar sermişlerdi. Tam ortaya yerleşen prensin etrafı şeyhlerle çevriliydi. Köreler ellerini yıkamaları için hepsine ibriklerle kuyu suyu taşıdılar. Bundan sonra dev tunç tepsilerin içine yiyecekler, eritilmiş deve sütü, tereyağı içinde yüzen pilav ve türlü baharatlarla çeşnilendirilmiş parça parça koyun etleri getirildi. El-Malik her yemekten bir lokmayı zarif bir hareketle sağ eline aldı. Bazı lokmaları kendisi yiyor, bazılarını etrafındakilere yediriyordu. Böyle yapmakla adamları onurlandırıyor, sayılamayacak kadar çok savaş yarası olan bu kartal suratlı savaşçılar da ona sevecen çocukların babalarına gösterdikleri saygı ve sevgiyle davranıyorlardı. Hepsi yedikten sonra prens hala tepeleme dolu tepsilerin açıkta çömelmiş sıradan savaşçılara götürülmesini, şölene onların da katılmasını işaret etti. Kızıl güneş tepelerin arkasında gözden kaybolurken yıldızlar kararan çöl göğünü ışıklarıyla deldi. Adamlar tekrar ellerini yıkadıktan sonra köreler de nargileleri yaktılar. Deri çadırın yan kanatları indirildi, şeyhler de prense daha fazla sokularak fil dişi ağızlıkları elden ele dolaştırdılar. Türk tütününün yoğun dumanları başlarının etrafında dalga dalga yükseliyordu. Lambaların sarı ışığında konuşmaya başladılar. Konuşanların ilki, Bab-ı Ali Maskat'ı işgal etmek için 15 bin kişilik bir ordu gönderdi. Yakup da kentin kapılarını onlara açtı dedi. Bab-ı Ali Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'daki kalbiydi. El-Malik'in ağabeyi olan Maskat'taki zayıf karakterli ve sefih Umman halifesi El-Uzar İbn Yakup hiç savaşmadan Osmanlılara boyun eğmişti. Ne kadar rüşvet ve garanti elde ettiğini Allah bilirdi. Ama sonuç olarak Bab-ı Ali'nin işgal ordusunu kentine buyur ettiği için bütün çöl kavimlerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Öbür şeyhlerin biri, "O bir vatan hainidir. Bizi köle olarak sattı." diye yakındı. Hepsi aslan gibi kükreyerek El-Malik'e baktılar. "Prens, o benim kardeşim ve halifemdir. Ona sadakat yeminim var." dedi. Şeyhin biri, "Allah biliyor ya, o artık Umman hükümdarı değil." diye itiraz etti. "Babaannenin oyuncağı oldu." Bir başka şey, "O oğlancı herif Türklerin oğlanı oldu. İhanetiyle sizin de hepimizin de yeminini geçersiz kıldı." dedi. Bir başkası, "Bize rehberlik edin efendimiz." diye işaretti. "Sizin adamlarınızız. Bizi Maskat'ın kapılarına götürürseniz Osmanlıları kovmanıza yardım eder, sizi Umman'ın fil tahtına oturturuz." Hepsi arka arkaya konuşarak aynı şeyleri söyledi. "Bize gelmenizi rica ettik. Şimdi de sizden liderimiz olmanızı istiyoruz." "Biz sağırlar size sadakat yemin etmeye hazırız. Sizi izleyecek 3000 mızraklı asker toplayabiliriz." Prens hemen karar vermekten kaçındı. "Ya öbür aşiretler?" diye sordu. "Avamirlerle bayit imanilerden ne haber? Ya da bayit katirle harassislerden?" "Biz sağırlar onlar adına konuşamayız." dediler. "Çünkü aramızda çok sayıda kan davası var. Ama şeyhleri çölde sizi beklerler. Onlara gidin. Allah isterse onlar da savaşa karar verip bizimle Maskat'a yürüyeceklerdir." "Bize kararınızı bildirin." diye yalvardılar. "Bize kararınızı bildirin. Bizler de size sadakat yemin edelim." "Prens, size rehberlik edeceğim." dedi yavaşça. Adamların esmer yüzleri sevinçten ışıldamaya başladı. Önünde birer birer diz çökerek ayaklarını öptüler. El-Malik kıvrık hançerini uzatınca çeliğe de dudaklarını dokundurdular. Sonra prensin ellerini yakalayarak onu ayağa kaldırdılar ve çadırın dışına savaşçıların ay ışığında bekledikleri yere götürdüler. Adamları, "Sizlere yeni Umman halifesini tanıtmak istiyoruz." dediler. Onlar da prense bağlılıklarını aykırarak tüfeklerini havaya ateşlediler. Davullar çalınmaya başlamıştı. Koruluğun yukarısındaki karanlık yarlardan tüyler ürpertici boru sesleri yankılanıyordu. Dorian bu şen karışıklığın arasında babasına yaklaşarak ona sarıldı. "Ben ve adamlarım sizi Muhaid kuyularının başında avamir şeyhleriyle görüşmeye götürmeye hazırız." "Öyleyse gidelim oğlum." Dorian babasını bırakıp koruluğun öte yanında bekleyen adamlarının yanına döndü. "Hazır olun, hemen hareket ediyoruz." Hepsi develerinin başına koştular. Hayvanlara adlarıyla sesleniyorlardı. Çok geçmeden bütün vadi hareketlenmişti. Deriden su torbaları eyerlerine iliştirirken develer böğürüyordu. Çadırlarda sökülüp toplandı. Yüksek hayvanlarının üstünde yerini almış entarili ve peçeli uzun savaşçı kafilesi yeni ayın çıkmasından önce gecenin serinliğinde harekete hazırdı. Prensin devesi uçuk sarı bir dişiydi. Babası hayvanın üstünde yerini alınca Dorian deveye kalkmasını buyurdu. Deve homurdanarak kalktı. El-Malik eyerin üstünde çok rahattı. Çölde doğan ve çocukluğundan beri bir savaşçı olan adam yükselen ayın ışığıyla soylu bir tablo oluşturuyordu. Dorian ileriye 20 kişilik bir öncü müfrezesi yolladı. Gerideki ikinci bir grup kafileyi tamamlıyordu. Savaşçılar vadide harekete geçip çölün yolunu tutarken Dorian babasının yanında ilerliyordu. Tırmanışa geçip vadiyi arkalarında bırakırlarken yarışçı develer su torbaları dışında yükleri olmadığından hızla yol alıyorlardı. Mor renkli kayaları ve gümüş renkli kumlarıyla çöl kuzey yönünde sonsuza dek uzanmaktaydı. Yılan Kavi kafilenin yukarısında yıldızlar yağmurdan sonraki bir beyaz papatya tarlasını hatırlatıyordu. Kum develerin geniş ayaklarının sesini boğarken deri gıcırtılarının arasında "Dikkat çukur!" diyen bir uyarı mırıltısı dışında hiçbir şey duyulmuyordu. İbri Sam'ın ritmik yürüyüşü Dorian'ı uyuşturmuştu. Çölün zorlu millerini böylece yutmaya devam ettiler. Gölge ve gizem dolu karanlık tepeler etraflarında garip şekiller oluşturuyor, yıldızlarla İslam'ın hilali gece içinde yollarını aydınlatıyordu. Ne gariptir ki Dorian böylesi anlarda kendini geçmişine her zamankinden yakın hissediyor, Tom yanındaymış gibi bir his duyuyordu. Eski serafta çarmıklara tüneyerek yıldızlı göğün altında birlikte o kadar çok gece geçirmişlerdi ki. Denizcilere yol gösteren yıldızların adlarını onlara öğreten Aboli, koca Daniel ve Ned Tyler olmuştu. Dorian şimdi bu adları yüksek sesle tekrarlıyordu. Birçoklarının Arapça adları da vardı. El-Nilam, El-Nitak, Mintaka, Saif, babası olan adamın ve Şahin'den farksız vahşi savaşçılarının yanında atını sürerken Dorian, türbenin yarı yıkık duvarlarında yazılı olduğunu gördüğü Şeyh Taim Taim'in kehanetini düşünüyordu. Bu çöl göğünün altında kendisini kaçınılmaz bir kaderin beklediğine dair adeta dinsel bir huşu delikanlıyı yavaş yavaş pençesine almaktaydı. Büyük akrepin taşlık tepelerin üstünde gözüktüğü gece yarısı sonrasında mola verdiler. Sağırların şeyhlerinden biri vedalaşmak ve yeminini tekrarlamak için prensin yanına geldi. El Malik'e asker toplamaya gidiyorum dedi. Bu ay dolmadan 500 mızraklı savaşçıyı arkama katıp sizinle Maşadit kuyularında buluşacağım. Şeyhin devesinin doğu yönündeki mor gölgelerin arasında kayboluşunu izlediler ve ancak bundan sonra yola devam ettiler. Gece boyu iki kez daha başka şeyhler de ana kafileden ayrıldılar. Prensin hayır dualarını aldıktan sonra da Dolunay'da Maşadit kuyularında tekrar buluşmak vaadiyle uzaklaştılar. Kafile bir süre yol aldıktan sonra yeşil bir vaha keşfetti. Bitkiler aylar önce fırtınayla gelen bir yağmurun çölün küçük bir parçasını sulaması sonucu kumların içinden fışkırmıştı. Orada durup develerin otlamasına izin verildi ve bu arada kendileri de o bitkilerin çiçeklerinden kucak kucak topladı. Bunların en zengin deve besini olarak büyük bir değeri vardı. Çiçekleri denk yapıp hayvanlara yükledikten sonra şafak doğudaki ufku turuncuyla pembeye boyayana dek yola devam ettiler. Kamp yapmak için tekrar durdular. Develeri yatırarak topladıkları çiçeklerden yedirdiler. Hemen arkasından kendilerine kahve yapıp kurumuş deve gübresiyle yakılan ateşlerin üstünde bir tür börek pişirdiler. Karınlarını doyurduktan sonra giysilerine sarılarak yere uzandılar. Kayaların serap içinde dans ettiği sıcak saatleri uykuda geçirdiler. Dorian İbrisam'ın gölgesine uzanmıştı. Hayvanın geviş getirirken geğirmesi ve çene gıcırtısı içini ısıtan alıştığı seslerdi. Delikanlı rahat uyudu ve ancak akşam ortalık serinlediği zaman uyandı. Kafile harekete geçip uzun gece yürüyüşüne hazırlanırken Dorian Batuhla'nın öncülüğündeki bir keşif kolunu yürüyüş hatlarının ilerisinde keşfe yolladı. Sonra kendisi de İbrisam'a bindi ve izlenilmediklerinden emin olmak için geldikleri yolu izleyip süpürdü. Aşiretlerin sürekli bir kan davası ve savaş yaşadığı, deve ve kadın kaçırmak için baskınlar düzenlenmesinin, çöl yaşamının bir parçası olduğu ve dikkatle uyanıklığın herkes için hayati bir önem taşıdığı bu katı ve saldırgan ülkede usul böyleydi. Dorian arkalarında bıraktıkları yolun temiz olduğunu saptadı. Geri dönüp İbrisam'ı koşturdu ve çok geçmeden kafilenin ana bölümüne yetişti. Gece yarısından sonra Gail ya Yamin acı su kuyularına vardılar. Sağırlardan küçük bir kafile onlardan önce gelip kamplarını kurmuştu. Savaşçılar çadırlarından çıkıp bağırarak ve tüfeklerini ateşleyerek prensin devesinin etrafını çevirdiler. Gail ya Yamin'deki cılız palmiyelerin altında iki gün kamp yapıldı. Kuyularının suyu o kadar tatsızdı ki ancak deve sütüyle karıştırılarak içilebiliyordu. Adamlar suya ulaşmak için toprağın derinlerine inmek zorunda kalmışlar, develerin susuzluğunu gidermek için suyu deri torbaların içinde yukarı çıkarmışlardı. Uzun ve susuz yolculuktan sonra develer suyu kana kana içti. İbrisam da bu ganimetten bol bol faydalanıp birkaç saat içinde 25 galon tüketti. Sağır şeyhlerinin sonuncuları burada kafileden ayrılıp insanlarını bulmak için sahranın içlerine dağıldılar. Prens el-Malik avamirlerle Muhayit kuyularında buluşmak üzere harekete geçerken yanında ona rehberlik etmek ve korumak için yalnız Dorian'ın küçük kuvveti vardı. Şia tepelerinin önündeki tuzlu düzlükleri aşmak 3 gecelerini aldı. Düzlükler ay ışığında bile karla kaplanmış gibi beyazdı. Develerin ayakları da pırıl pırıl yüzeyin üstünde karanlık bir iz bırakıyordu. 3. sabah önlerinde tepelerin yükseldiğini gördüler. Bunlar bir kaplan köpek balığının azı dişleri gibi testere görünümlü soluk mavi bir çizgiyi andırıyordu. O gün bazı dikenli ağaçların güneşe karşı koruma sağladığı sığ bir vadide konakladılar. Dorian uyumak için yere uzanmadan önce ileride yükselen tepeler dizisini incelemek için vadinin yukarısına tırmandı. Doğan güneş dikkatleri kızıl renkli kayanın üzerinde topluyordu. Şia tepeleri sağırlarla avamirlerin bölgelerinin arasındaki sınır işaretliyordu. Dorian kale burcunu andıran bir doruk seçti. Sağırlar buraya cadının kulesi diyorlardı. Onları avamirlerin bölgesine geçirecek olan sıra dağlardaki geçit buradaydı. delikanlı kafileyi yolsuz, işsiz ovalardan dosdoğru geçidin bulunduğu yere getirdiği için kendisiyle gurur duyuyordu. Ayağa kalktı ve günün kalan kısmında gölgeden yararlanmak ve dinlenmek için vadiye indi.
47. Aydın'ın sonu. Sayfa 555.